Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Merhaba dostlar. Yine güzel Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan mübarek bir gecede sizlerle beraberiz. Kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun inşallah. Evet dostlar, bugünkü konumuz gene geçen haftadan devamlı kabir alemi. Ve kabir aleminin arkasından inşallah bugün vaktimiz yeterse kıyamet konusuna giriyoruz. Ve ahiret hayatı zannedersem 3 program falan süreceğini tahmin ediyorum. Dolu dolu geçeceğine de inanıyorum. Ve onun arkasından yine cehennem mevzumuz var. 1-2 programda zannedersem öyle gider. Ve ondan sonra da cennet konusunu işleyeceğiz. Birçok araştırmalarla, değerli eserlerle beraber bu programı hazırladık inşallah. Onun arkasından da yine Mevlam ne gösterir bilemiyorum. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Konumuza hemen girelim dostlar. Her zaman dediğimiz gibi inşallah tesbihlerimizi elimize aldık. Salavat-ı şerifeleri kainatın efendisine göndere göndere inşallah programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Ubade bin Samit'in rivayet ettiği hadis-i şerifte kainatın efendisi serveri alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurdular. Kim Allahu Teala'ya kavuşmak isterse Allahu Teala da ona kavuşmak ister. Kim bunu istemezse Allahu Teala da onu istemez buyurdu. Bunun üzerine biz ya Resulallah hepimiz ölümü istemekteyiz dedik. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle cevap verdi. Bu ölümü istememek değildir. Mümin dünyadan ayrılacağı zaman akıbetinin iyi olacağına dair müjdeler kendisine verilir. Böylece Allahu Teala'ya kavuşmak ister. Bu kavuşma onun en çok istediği şeydir. Fakat kafir ve facir son nefesinde sonunun iyi olmadığını görür ve Cenab-ı Hakk'a kavuşmayı istemez. Allahu Teala da ona kavuşmayı istemez diye buyurdu. Ya Rabbi Settar. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a babasının şöyle anlattığını bildirdi. Müşrik kabirlerinden birisine uğramıştım. Bu sırada kabirden ateşler içerisinde ve boynunda ateşten zincirler bulunan bir kişinin çıktığını gördüm. Yanında bir su kabı vardı. O kişi beni görünce ne olur bana biraz su ver dedi. Üzerime su dök diye yalvardı. Bu sırada kabirden bir kişi daha çıktı ve ona su verme. Çünkü o kafirdir dedi. Boynundaki zinciri alıp onu çekerek tekrar kabire götürdü. Ve süratle kainatın efendisinin yanına gittim. Ya Resulallah dedim. Durumu kendisine arz ettim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz dedi ki, o gördüğün Ebu Cehil'dir. Kıyamete kadar da böyle azap çeker dedi. Hamdolsun ya Rabbi. Hak etti ve hak ettiğiyle çekecek inşallah. Yine bir seferinde Amr bin Dinar şöyle anlatıyor. Bir kişinin kız kardeşi vefat etmişti. Yıkanıp namazı kılındıktan sonra kabre götürülüp defnedildi. Vefat eden kadının erkek kardeşi eve gelince para kesesini kabirde olduğunu hatırladı, unuttuğunu hatırladı. Arkadaşlarından birisini de yanına alarak kabrin yanına gitti. Biraz aradıktan sonra keseyi içeride buldu. Bu sırada arkadaşına, sen biraz bana müsaade et, ötede beni biraz bekle dedi. Ben kız kardeşimin ne halde olduğunu, kabrinde herhangi bir şeyin olup olmadığına bir bakayım dedi. Kabrinin üzerindeki toprağın bir kısmını aldı. Bir de ne görsün, kabir tutuşmuş yanmakta. Hemen üzerini tekrar kapatıp düzeltti. Hemen annesinin yanına gitti. Kız kardeşinin dünyadayken herhangi kötü bir halinin olup olmadığını sordu. Annesi ona dedi ki, o namazlarını hep sona bırakırdı, geciktirirdi, belki de abdestsiz olarak kılardı dedi. Allah-u Teala ona onun için öyle bir ceza münasip görmüş dedi. Ya Rabbi Settar, Ya Rabbi muhafaza buyur Ya Rabbi. Dostlar, namaz kılmak elhamdülillah çok büyük bir nimet. Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfu. Ama mazeretsiz olarak onu terk etmek Ya Rabbi Settar. Bu kabir aleminde dostlar, İşte falan kişi şunu gördü, kabirde filan kişi şunu gördü diyoruz. Bunlar belki de bizim göreceğimiz şeyler değil. O görülenler Allah dostlarının göreceği şeyler dostlar. Keşfi açık olan insanların göreceği şeyler. Yoksa kendi nefsime diyorum, ben mezarlığa gitsem, kabre gitsem, mezarlıkta şöyle bir baksam ancak üstündeki otları ve toprağı görürüm. Ama sultanlar, Allah dostları onlar öyle mi? Onlar uzaktan baktıkları zaman bile kabrin içindekinin halini çok iyi anlarlar. Allah-u Teala'nın izniyle biiznillah. Belki dua da ederler, elhamdülillah tamamen olayın akışını tersine de çevirirler. Allah adamlarına akıl sır ermez dostlar. Allah-u Teala sevdiklerinin hatırına dostlarından bizi ayırmasın inşallah. Evet, yine devam edelim. Abdullah bin Muhammed bir arkadaşının şöyle anlattığını nakletti. Kaybettiğim eşyamı aramaya çıkmıştım. Bir kabrin yanındayken akşam namazı vakti girdi. O kabrin yanında bir yerde akşam namazını kıldım. Namaz kıldıktan sonra o kabirden bir inilti geldiğini duydum. Kabre yaklaştığımda o iniltinin, ah ne olaydı dünyadayken orucumu tutup namazımı kılsaydım dediğini duydum. Bu bana çok tesir etti. Orada bulunan birini çağırdığımda o da benim duyduğum gibi duyduğunu söyledi. Sonra evime gittim. Ertesi gün akşam vakti tekrar buraya geldiğimde o kabirden aynı sözleri duydum. Evime dönünce bu olayın tesiriyle 2 ay hasta yattım dedi. Allahu Ekber. Vallahi dostlar, bir gün rivayetle buyruluyor ki, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den rivayetle diyor ki, sizler kabire gittiğinizde kabirdekilerin sizi gördüğünüzün örneği nasıldır bilir misiniz? Bir bardağın içerisindeki suyu nasıl net görüyor iseniz, kabrin içindeki kişilerde işte aynı o netlikle kendini ziyarete geleni görür buyuruyorlar. Allahu Ekber. Belki de bunu görmememiz o yükü şu anda kaldıramayacağımızın işaretidir. Ama Allah yolunda teslimiyetle çalışıyorsan gecelerini şu sahte dünyaya satmadan, erkek gibi zikrederek, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıp alnını secdeye koyarak, Ya Rabbi tövbeler olsun diyerek, gözyaşlarıyla rıza-i ilahiyi kazanmak için seherlerde ve gece vakitlerinde teheccüd kılar isen, Rabbil Alemin o kalbi öyle bir şekle tasarruf eder ki, dostlarına o lütfu lütfeder ki, o kalp açılır, basiret şekline girer ve o basiretle de sen toprağın altındakini de görürsün. Ama şu anda görsen kaldıramazsın ki, onun içinde elbette ki onu görmen de mümkün değil, değil mi dostlar? Maksat zaten o değil ki.
Diyor ya, eğer talebenin işi keşif keramet görmek ise o talebelikte çok geri kalır. Maksat ilahiyente maksudu rıza kematlubi. Ya Rabbi bütün maksadım rızam sana kavuşmaktır. İşte talebenin, şu dünyada davasını öğrenen talebenin tek ulaşacağı nokta bu olmalı. Eğer bundan gayrısına keşif keramete kafayı takarsa sadece gördükleriyle kalır. Ya görmedikleri? İşte dostlar, asıl mesele görmediklerinde. Hay, emrine şükürler olsun ya Rabbi. Yine devamla diyor ki Allah-u Teala kabir ehlinin azabını ve onların gördükleri iyi durumları kullarından dilediğine göstermektedir. Bu gibi hadiseler hem server-i alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında sahabelerle birçok kere olmuştur ve ondan sonra da Allah dostları ve veliullahlar defalarca görmüşlerdir. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'in kendisini okuyana şefaat edeceğine, kabir azabını ondan def edeceğine dair birçok haberler gelmiştir. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle buyurdu. Her kim Mülk yani Tebareke suresini her gece okursa Allah-u Teala o kimseyi kabir azabından korur. Biz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında bu sureye mania yani kabir azabından koruyan sure derdik ve devamlı okurduk buyuruluyor. İbn Abbas radıyallahu anh rivayetle şöyle dedi. Mülk suresini okuyun ve ezberleyin. Onu ailenize, çoluk çocuğunuza ve komşularınıza da öğretin. O kendisini ezberleyen kimse için Allah-u Teala'dan onu kabir azabından kurtarmasını diler. Allah-u Teala onun hürmetine onu ezberlemiş olanı kabir azabından kurtarır buyuruyor. Allahu Ekber. Yaradanım ne kadar büyük değil mi dostlar? Hamdü senalar olsun. Büyüklük bile onun için o kelimeyle arz etmekten korkuyorum. Çünkü tarife mümkün olmayan bir güzellik. Affetmek için Yaradanım gene ne lütuflar ihsan ediyor. Hamdolsun ya Rabbi. Muhammed bin Semmak şöyle anlattı. Bir kimse kabre konulup azap edilmeye başlanınca komşuları bağırıp "Ey kötü kişi, sen bizden geç kaldın. Biz buraya daha önce geldik. Niçin bizden ibret almadın? Bizim gittiğimizi ve amellerimizin kesildiğini görmedin mi? Sen daha bir müddet yaşadın. Bizim kaçırdığımızı kendin için niçin tedarik etmedin? Bunun gibi yeryüzünün her köşesindekiler feryat edip ey dünyaya aldananlar, niçin bizden önce gidenlerden ve sizin gibi dünyada aldananlardan ibret almadınız diye bağırıp dururlar diyor. Niçin ibret almadınız? Çok müthiş bir kelime değil mi dostlar? Ölüm ne zaman aklınıza gelir? Ha ben söyleyeyim. Çevreden, yakından bir ölüm haberi aldığınızda, belki televizyonlarda, gazetelerde birçok ölüm haberleri alıyorsunuz ama bu bizleri etkilemiyor değil mi? Belki çok yakınımızdan birisi, onu kaybettiğimiz zaman atmosferin içerisine hemen daha çabuk giriyoruz. Kısa bir süre ölümü hatırlıyoruz. En fazla bir gün, iki gün. İbret aldın mı? Belki o an için aldın. Ondan sonra yine merhaba dünya. Yine merhaba güzel televizyonum. Şu anda kainatın en güzel kerameti. Geç karşısına, sat dünyanı. Otur, sindire sindire. Doya doya kana kana seyret. Çünkü sana ahireti ve cenneti veriyor öyle değil mi? Kendi nefsime söylüyorum, sizi tenzih ederim. Sonra akşam oldu yat. Hep böyle zaten. Sonra ertesi gün, sonra yine ertesi gün. Sonra ensene bir tokat, Azrail aleyhisselam selamu aleyküm ben geldim bile demeden işini bitirdi. Aldı götürdü. Eyvah! Ondan sonra feryadu figan seni nasıl kurtarsın? Ya Rabbi emrine şükürler olsun. Fakat dostlar biz bu konuları ne kadar irdelersek irdeleyelim, bir insan gerçekten anlatılan şeyleri, okuduğu şeyleri hayatına geçirmediği suretle onun mebali altındadır. Şu anda ben bunu size aktarırken, bunları söylerken kendi hayatıma geçirmiyorsam mebal üzerindeyim. Siz dinlediniz, öğrendiniz. Kendi hayatınıza geçirmediğiniz sürece aynı mebal omuzlarınızda, evlatlarınıza, çoluğunuzun çocuğunuza, onlara yaşatmadığınız sürece öğrendiklerinizi mebal omuzunuzda. Çünkü neden? Ben Müslüman kardeşimin kurtulmasını isterim. Elbette ki Rabbimin büyüklüğüne hamdü senalar olsun. Senin elinden tutmak isterim. Sen benim elimden tut. Sen beni kurtarmaya vesile ol. Ben seni, sen çocuğunu ve böylece Müslüman daima hizmet ehli olmak zorunda. Hep öğrendiklerimizle nereye kadar kendimiz unutuyoruz işte. Hayatımıza geçirmediğimiz için unutuyoruz. Sonra onun mebali var. Sırtında İlim yüklü merkeplere benzemekten Allah'a sığınırız. Bir merkebin üzerine dünyanın en değerli, en büyük ilim kitaplarını da koysanız, taşıdığından habersiz olduğu sürece o merkeptir. Onun satmadığı sürece mebali üzerindedir. İşte ben davamı anlatmadığım sürece, anlattığımı da sizler yaşamadığınız sürece siz de mebal üzerinesiniz. Bu basit bir şey değil. Çünkü Allah-u Teala kainata bizi yiyin için, nefsinizin peşinde koşun diye göndermedi ki, size imtihana tabi ediyorum ve sonsuz güzelliği sizlerin ayaklarınızın altına sereceğim dedi. Hayalini bile kuramadığın güzelliği, onun için dedi, şu fani dünyaya aldanma, benim sabret verdiğim imtihanlara, sabret. Çünkü Allah dostları ne diyor ki, sabir acıdır ama meyvesi tatlıdır. Hamdolsun. Düşün ne kadar sıkıntıdasın. Ne kadar imtihanın ağır. Hastalığın bir yerden mi seni sıkıştırdı? Maddi sıkıntıların omuzlarının üzerinde dağlar kadar mı yükseldi? Dostun, sevdiğin kardeşlerin, eşin, çocukların senin üzerinde çok büyük sıkıntısı mı var? Hepsinin imtihanı çok ağır mı geçiyor? Hamdolsun de, secdeye kapan, Allah'ım sana binlerce defa şükürler olsun de. Niçin mi? Ben söyleyeyim. Allah-u Teala sıkıntıyı sevdiğine verir. Elhamdülillah. Zengin değil isen, bütün sermayen sadece karnının topluğu ise Allah-u Teala'ya hamd et. Sıkıntı içerisinde misin? Maddi imkansızlıklar içinde misin? Fakir misin? Zor mu karnını doyuruyorsun? Şükür secdesi yap. Çünkü neden? Kainatın efendisi de öyleydi. Senin iki cihanın sultanı aleyhissalatü vesselam efendimiz, iki gözümüzün nuru, sultanların sultanı da aynı o şekildeydi. Demek ki Allah-u Teala sevdiği kuluna musibetler yağdırır. Açlık verir. Cebindeki parası belki gitti. Fakir, hiçbir imkanı yok. O zaman bil ki elhamdülillah kainatın efendisinin bereketi üzerinde. Çünkü cebinde paralar olsa bir sürü demet demet. Allah-u Teala'yı hatırlayabilir misin? Ha dersin ki şu anki muhabbetinle vallahi hatırlarım, unutulur mu öyle şey? Bir gün mü hatırlarsın? İki gün mü? Sonra paranın arkasından gelen kirli oyunlar ve dostların senden imkanları dahilinde senden yardım almaya gelenler ve onlara yok demeye mi başladın? İşte ve daha sonra kaçamak kaçamak yaptığın sefaatler ve paranın getirdiği mutsuzluk. Onun için dostlar, vallahi o kadar maddede gözümüz olmasın elhamdülillah, hamdolsun yok diyelim inşallah. Eğer bil ki böyle olur isen, kainatın efendisinin bereketi senin üzerinde ve onun sünneti doğrultusunda gidiyorsun. Rızkına endişe etme.
Zaten rızkın kesilse biraz önce anlattığımız gibi o kabirde iner sıranı beklersin. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Biz seni seviyoruz ya Rabbi. Hamdü senalar olsun. Hiçbir amelimiz sana layık değil ya Rabbi ama ya Rabbi mahşer gününde sana getireceğimiz tek şey var bizde. Sana olan muhabbetimiz ve Resulünün sevgisi var ya Rabbi. Böyle demeyi Allahu Teala ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. O sevgi bizi kurtarır inşallah. Çünkü hiçbir amelimize güvenmiyoruz. Unutmayın ki bizler Allah Resulünün ümmetiyiz. En şanslı ümmet. Onun için bu dünyada ona layık olmaya gayret gösterelim. Buradan belki binlerce kişi, binlerce defa bu tebliği yaptı. Ona layık olmaya çalışalım. Becerebildiğimiz kadar yapalım dostlar. Kimse bizden evliyalık beklemiyor ki. Biz kul olmaya çalışalım. Hamdolsun gerisini Rabbime bırak. Mevlam neyle bilirse öyle olur. İnşallah da onun rızasını kazanarak cennete gitmeyi nasip-i müyesser eylesin. Evet dostlar, yine konuya devamla. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh şöyle rivayet ettiği hadis-i şerifte, Allah ondan razı olsun, buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular: bir mümin vefat ederken bir rahmet meleği bunun ruhunu alır. Meyyitler dünyada müjde istediklerinin ve müjde isteyenlerin toplandığı gibi bunun etrafında toplanırlar ve ona sormaya başlarlar. İçerinden birkaçı da kardeşinizi bırakınız dinlensin, çok sıkıntılı yerden geliyor derler. Etrafına üşüşürler, dünyadaki tanıdıklarını sorarlar. Filan adam ne yapıyor, filanca kadın evlendi mi diye. Ona derler ki bırakın biraz istirahat etsin, o daha yeni geldi. Allahu Ekber. Müminin etrafına ne güzel toplanıyorlar değil mi dostlar? Bunları tahayyül edebiliyor musunuz? Çok zor ama bu güzelliği, bu mutluluğu anında yaşamak bile güzel. Hamdolsun. Allahu Teala inşallah yaşamayı nasibi müyesser eylesin. Bunlar güzel şeyler dostlar. Bunlar mutluluğu arayanların daha bu dünyadan gerçek hayata geçerken karşılaştığı güzellikler. Ebu Hüreyre radıyallahu anh, kedilerin babası, Allah ondan razı olsun, bir rivayetinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor, server-i alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular: muhakkak ki mümin kabirde yeşil bir bahçededir. Kabri ona enine ve boyuna olmak üzere 70 arşın genişletilir. Ayın 14'ündeki ay gibi kabri ona aydınlatılır diye buyurdu. Hamdolsun ya Rabbi. Ubade bin Samiz radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun, bir gün şöyle buyurdu: devamlı Kur'an-ı Kerim okuyan mümine ölüm gelince Kur'an-ı Kerim onun yanına gelir ve başucunda durur. Bu o sırada yıkanmaktadır. Yıkanma işi bittikten sonra göğsü ile kefeni arasına girer. Kabrine konduğu zaman ona Münker ve Nekir ismindeki iki sual meleği gelir. O zaman Kur'an-ı Kerim meyitin göğsü ile kefeni arasından çıkıp meyit ile Münker ve Nekir isimli meleklerin arasına girer. Münker ve Nekir Kur'an-ı Kerim'e şöyle der: sen yönümüzden çekil, biz ona sual soracağız derler. O zaman Kur'an-ı Kerim onlara der ki, vallahi ben ondan ayrılmam. Eğer onun hakkında bir şey ile emir olundu iseniz siz bilirsiniz der. Sonra meyyite bakar ve beni tanıyor musun diye sorar. Meyyit hayır diye cevap verince Kur'an-ı Kerim ona, ben senin okumak için gecelerini uykusuz, gündüzlerini susuz geçirdiğin, şehvetlerine uymadın, gözlerini başka şeye bakmaktan, kulaklarını başka şeyleri dinlemekten men ettiğin Kur'an-ı Kerim'im der. Ben sadık bir dost olarak bulacaksın beni der. Seni müjdelerim. Sana Münker ve Nekir sualinden sonra artık bir düşünce ve hüzün yoktur der. Sonra
Sonra Münker ve Nekir isimli melekler meyyetin yanından çıkar. Kur'an-ı Kerim ise Rabbinin huzuruna varır. Allahu Teala'dan döşek ve yaygı diler. Allahu Teala cennetten döşek, yaygı, kandil ve yasemin verilmesini emreder. Onları 1000 tane melek taşır, 1000 tane. Kur'an-ı Kerim o meleklerden önce meyyetin yanına gelir. Ona benden sonra yalnızlık duydun mu? Ben Rabbimin huzurundaydım. Rabbim senin için cennetten döşek, yaygı, bir kandil ve yasemin verilmesini emretti ve emir buyurdu der. Bu sırada melekler onun yanına gelirler. Getirdikleri döşeği altına sererler onun. Yaygıyı ayaklarının altına, yasemini göğsünün üstüne koyarlar. Kandili de meyyetin sağ tarafına koyarlar. Kabri Allahu Teala'nın dilediği kadar genişler. Allahu Teala bazı kabir ehline kabirde dünyadayken yapmış oldukları salih amelleri yapmasına izin verir. Ama şunu unutulmamalı ki ancak kabirde yaptıkları amellerinden dolayı sevap ve karşılık verilmez. Çünkü ölüm ile artık insanoğlunun amelleri kesilmiştir. Fakat bu yaptıkları ibadetler onların Allahu Teala'nın zikri ve taati ile nimetlendirilmeleri içindir. Hamdolsun ya Rabbi. Hayal gibi değil mi dostlar? Cennetten melekler geliyor, 1000 tane melek. Getiriyorlar, ayaklarının altına seriyorlar. Yaseminler göğsünün üzerinde. Kabir genişletilmiş. Bir düşünün dostlar. Şöyle daha bunu tasvir bile edemiyoruz. Sadece hayalimizde kara bir kabrin içerisine bir ampul yaktın ancak bu kadar görebildin. Şu anki hayalimiz belki öyle. Kabrin içinde küçük bir odada bir ampul yakmak, onu görmek. Ya gerçekten Allahu Teala'nın verdiği lütufları, o ihsanları kavuşmak için hala uyumakla gayret gösteriyor isek, hay, o zaman aklını rehber edinenin sonu şaşkın olur dostlar. Taktuk Emre Yunus'a böyle demişti ya. Ya Yunus, aklını rehber edinenin sonu şaşkın olur. Allahu Teala inşallah dostlar bu güzellikleri bize tatırmayı nasip-i müesser eylesin. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle anlattı. Ashab-ı kiramdan birisi bir yere çadır kurmuştu. Orasının kabir olduğunu bilmiyordu. Burada Mülk suresini ve Tebareke okuyan birisiyle karşılaştı. Daha sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına geldi ve dedi ki, ya Resulallah, bir yere çadır kurmuştum. Orasının kabir olduğunu bilmiyordum. Bu sırada Mülk suresini okuyan birine rastladım. Bu sureyi sonuna kadar okudu dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, Mülk suresi onu kabir azabından korur diye buyurdular. Hamdolsun ya Rabbi. Hammadi Haffar da yine şöyle dedi. Cuma günü kabristana gitmiştim. Bir kabrin yanına varınca orada Kur'an-ı Kerim okuyan insanların seslerini duydum dedi. Kabir aleminden. Ya bir başkası İbrahim Haffar Hazretleri de şöyle anlattı. Bir kabri kazmıştım. Bir kişilik kabirden bir kerpiç düştü. Kerpiç parçalandığı sırada kabirden birazcık yer açıldı. Ve oradan misk kokusu duydum, misk. Sonra kerpiçin düştüğü yere baktığımda Kur'an-ı Kerim okuyan bir zat gördüm dedi. Ondan misk amber kokuları geliyordu dedi. Ve sonra dedi ki bana, ey genç, kıyamet mi koptu? Hayır dedim ona. Dedi ki o zaman kabrimin düşen kerpicini yerine koy. Beni rahatsız etme. Allahu Ekber. Ya Rabbi sen ne büyüksün. Düşünebiliyor musunuz dostlar? O kabirde miski amber kokularıyla Kur'an-ı Azimüşşan'ı okumak. Ya Rabbi. Ne büyüksün, hamdolsun ya Rabbi. Bir başkasında Ebu Said-i Hudri Hazretleri şöyle buyurdu. Baki kabristanında Sa'd bin Muaz radıyallahu anh'ın kabrini kazanların içerisinde vallahi ben de vardım diyor. Kabir kazma işi bitince etrafa öyle bir mis kokusu yayıldı ki anladık ki bu cennetten geliyor. İşte bu kokuyu alabilmek için burun lazım. Ama nasıl burun? Keşfi açık bir burun. Allahu Ekber. Dostlar, ne kadar anlatılırsa anlatılsın, ne kadar tebliğ edilirse edilsin, bu mana alemine dalmak istiyor isek eğer, geceleri muhakkak dostlar, o engine kürek çekmek zorundayız. Ne yaparsan yap, geceliğin lütufa ermek en büyük bir saadettir. Gündüz bu lütfu alman belki bu kadar kolay olmaz. Çünkü neden? Gecede riya yok, gösteriş yok. Yalnız Yaradanınla baş başasın. Gecenin güzel bir saatinde kalk. Saat 3, 3.30. Allahu Ekber. Çok güzel. Hatta 3 olursa daha iyi olur. Ama kalkamadın 3.30. Kalk 2 rekat namaz kıl, abdestini al. Buz gibi bir suyla. Uykunu aç. Teheccüd namazı kıl 2 rekat. Sonra bir daha 2 rekat kıl. Sonra bir daha 2 rekat kıl. 3 defa ayrı ayrı niyetlen elhamdülillah. Teheccüd namazını kıl. Sonra aç ellerini. Dile Rabbinden ne dilersen. Dünyalık mı istiyorsun onu dile. Rabbini mi istiyorsun onu dile. Ahiretten korkun var. Ahiretin sıkıntısından korkun var. Onu dile Rabbinden. Ama ellerini semaya kaldır ve riyasız gösterişsiz o namazı kıl. Gündüz belki imtihanın daha farklı geçer. Çünkü etrafında insanlar var. Belki ibren kayabilir, oynayabilir. He, sen gündüz gözünü haramlardan sakın. Allah yolunda gitmeye devam et. Ama gecelerini satma. Geceyi satar isen sermayeni daha şimdiden tüketirsin. Geceyi kendine bırak. Geceyi sevgiline bırak. Kainatın efendisini hatırla, onun için gözyaşları dök, kendi halin için ağla, Allahu Teala'yı zikret, öyle bir zikret ki zikrin kalbine binsin, kalbin zikretmeye başlasın, azaların zikretmeye başlasın, gözlerinden Allah için yaş dök ve gecelerini kendine bırak, işte o zaman kabirde Rabbim izin verirse rahat edersin, ama horul horul uyumaya devam edersen artık Mevlam neyle bilirse öyle yapar dostlar. Nefse çok zor gelir gece ibadeti yapmak. Çok zor gelir hem de. Öyle bir dikilir ki çavuş. Öyle bir dikilir ki koca olan. Allah o yataktan kalkmak. O saati, kurduğun saati susturup ayağa kalkmak nefse o kadar ağır gelir ki. Ama erkeklik işte orada. Kalktığın zaman saate vur, koca olanın ensesinden tut, çavuşu götür lavabonun altına, sok kafayı suyun içerisine, ondan sonra bak nasıl adam oluyor. Ondan sonra da doğru seccadenin başına, onu sürükleye sürükleye götür. Birkaç sefer böyle yaparsan, elhamdülillah, Rabbimin inayetiyle inşallah o gecelerin sevdasına kavuşursun. Ha, bir Allah dostu şöyle buyurmuş bu konuda. Diyor ki, eğer gündüz haram işler isen, gece namazına kalkman senin çok zor. Onun için, gece namazına kalkmak istiyorsan, geceliğin yattığın zaman, 3 defa Kadir suresini oku. İnna enzelnâhu fî leyletil kadr suresini. Ve ondan sonra Allah-u Teala'ya yalvar. Ya Rabbi inşallah gece rızayı ilahin için kalkıp sana ibadet etmeyi bana nasip eyle de. Ondan sonra da elhamdülillah saatinde kur. Saat ötmeye başladığı andan itibaren ok gibi yerinden fırlarsın. Çünkü neden? Amelin rızayı ilahi için. Çünkü riya gösteriş yok ki. Seni kim görsün o saatte? Elhamdülillah.
Sonra gece senin, Allah mübarek etsin. Onun arkasından da bir bakarsın ki aradan bir saat geçer, ezan-ı Muhammedli okunuyor. Namazını da huşu ile kılarsın elhamdülillah. Ondan sonra da hafif hafif zaten seher açılmaya başladı. Ha, sabah işe mi gideceksin? Elbette, belki biraz daha istirahat edebilirsin. Ondan sonra da hiçbir şey yokmuş gibi halkın arasına dal ve davanı yaşayan sade bir Müslüman ol. Elhamdülillah, ne mutlu sana. Ondan sonra da Allahu Teala senin yüzüne öyle bir nur verir ki, hani bir ara bunu konularımızın içerisinde işlemiştik ya dostlar, ah diyor o gece namazı kılanlar, onların yüzlerinde öyle bir nur vardır ki, işte Rabbil Alemin o geceliğin senin ibadetine sana semadan öyle bir nur indirir ki, o nur senin şemalini ortaya çıkartır, senin kimliğini verir ve mahşer gününde de ufaktan uzaktan öyle bir nur parlar ki kainatın efendisi de işte benim ümmetim geliyor der. Kabirde de rahat edersin, ahirette de. Çok mu zor, çok mu zor? Kıyamette başımıza geleceklerin o sıkıntılı azabı yaşamaktansa şu dünyada koca oğlanın ümüğünü ezmek daha kolay dostlar. Vallahi daha kolay. Gayret gösterelim. Çünkü sen gayret et. Yaradanım zaten seni affetmek için vesileler arıyor. Neden cennette biraz daha fazla güzellik sana bahşedilmesin ki? Neden Allahu Teala'ya bir an önce yaklaşıp onun aşkıyla ona kavuşmak lütfu elinde iken şu dünyanın gafletlerinin arkasına saklanman niye? Sen niçin bu dünyaya gönderildin? Ah, önce kendi nefsime dostlar, affınıza sığınıyorum. Sonra da anlamak isteyene. Evet, yine bir seferinde Mugire bin Habib anlatıyor. Maftullah bin Galip vefat etmişti. Defnedilirken kabrinden mis kokuları duyuluyordu. Yakınlarından birisi o zatı rüyasında görünce ona dedi ki kabrinde duydukları mis kokusunun ne olduğunu sordu. O da dedi ki o koku Kur'an-ı Kerim'i çok okumamdan dolayı hasıl olan kokudur diye buyurdu. Allahu Ekber. Hamdolsun ya Rabbi. Yine bir seferinde Cafer bin Ebu Musa İmam Ahmet bin Hanbel'in kabrinin bitişiğine defnediliyordu. Bu sırada Ahmet bin Hanbel'in kefeni görüldü. Halbuki Ahmet bin Hanbel 100 sene önce vefat etmiş bir zattı. Allah-u Teala bazı salih kimselere lütuf ve ihsan ederek onlara civarlarında bulunan mevtalara da şefaat izni tanır diyor. Ve diyor ki o salih kişi bizim kabrimize komşu oldu. Allah-u Teala onun hürmetine bizi affetti diyor. Hamdolsun ya Rabbi, ne büyüksün Yaradanım. Elhamdülillah. Abdullah bin Nafi Medine'de şöyle anlattı. Medineli bir kişi vefat etti ve defnedildi. Birisi onu rüyasında gördü. Sanki onun cehennem ehlinden imiş gibi bir hali vardı. Bu sebeple onu rüyasında gören şahıs çok üzüldü. Çünkü onu tanıyordu. Aradan 7-8 gün geçince onu rüyasında tekrar gördü. Bu sefer cennet ehlinden olduğunu anladı. Öyle bir hal vardı sanki üzerinde. Ona şimdiki bu hale nasıl kavuştuğunu sordu. O da şöyle cevap verdi. Yanımıza salihlerden bir kimse defnedildi. Civarında bulunan komşularına 40 kişiye şefaatçi oldu. Ben de onların arasındaydım dedi. Ben de kurtardı Rabbil Alemin. Onun yüzü suyu hürmetine dedi. Hamdolsun ya Rabbi. Elhamdülillah. İşte dostlar, Allahu Teala'nın sevdikleri kullar. Allah onlardan razı olsun. Onların etrafındakiler bile, onların defnedilen kabirlerinin etrafındakiler bile Allahu Teala onun hürmetini affediyor. Yine affetmek için Yaradanım sonsuz sebepler tayin ediyor. Halk ediyor hamdolsun. Bunun üzerine hala diretmek, hala davayı yaşamamak için ayak diretmek ne demek dostlar? Ya Rabbi sen ne büyüksün.
Ebu'l-Ferac İbni Cezvi de şöyle anlattı. Birisini rüyamda diyor Mahruf-ı Kerhi'nin kabrinin etrafında gördüm diyor. Mahruf-ı Kerhi'nin defnedildikten sonra etrafında 40 bin kişiye şefaat edip onları ateşten kurtardığını anlattı diyor. 40 bin kişi. Allah adamlarının işine akıl sır elmez dostlar. Çünkü Yaradan'ım onlara sonsuz güzellikler vermiş. Yine mevtaların dirilerin sözlerini işitmeleri, kendisine selam veren ve ziyaret edenleri tanımaları birçok eserlerde okumuşuzdur dostlar. Defalarca karşımıza çıkmıştır. Diyor ki şehitlerin kabirlerinde diri oldukları Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilmiştir. Veliler Allah-u Teala'nın keramet olarak ihsan etmesiyle işitir ve görürler. Allah-u Teala sevdiği kulları için adetinin kanunlarının dışında şeyler yaratır. Önce peygamberlerin ve hele bunların en yükseği olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin, sonra şehitlerin ve velilerin mezarlarında işittiklerine ve gördüklerine inanmayan cahilleri susturmak için kafirlerin bile mezarda duyduklarını ve işittiklerini birçok eserlerde okuduk hamdolsun. Bir hadis-i şerifte kainatın efendisi şöyle buyuruyor. Meyyit mezara konulup mezar başındakiler dağılırken onların ayak seslerini işitir diye buyurdu. Buhari ve Müslim'de ve birçok hadis-i şeriflerde Bedir'de öldürülen kafirlerin birkaç gün sonra bir çukura konulması emrolundu. Bundan birkaç gün sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çukurun başına gelip durdu. Ve çukurdakilere isimlerini ve babalarının isimlerini birer birer söyleyerek buyurdu ki kainatın efendisi, Rabbinizin size söz verdiğine kavuştunuz mu? Ben Rabbimin söz verdiği zafere kavuştum buyurdu. Hazreti Ömer bunu işitince, ya Resulallah, leş olmuş kimselere mi söylüyorsun deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki beni hak peygamber olarak gönderen Rabbim hakkı için söylüyorum ki siz beni onlardan daha çok işitmiyorsunuz fakat cevap veremezler diye buyurdu. Buhari ve Müslim'de yine başka bir hadis-i şerifte diyor ki meyyit yakınlarının kendisine bağırarak ağlamalarına azap duyar diye buyuruyor. Bu günümüzde çok işlenen bir konu değil mi dostlar? Bir vefat olduğu zaman saçlar yırtılır, başlar yırtılır, üst baş yırtılır, kafalar duvara vurulur. Niçin? Sevdiğini kaybettiğin için. Allahu Ekber. O canı ona sen mi verdin? Hayır, onu yaratan verdi. Ve yaratan da emanetini geri aldı. Kimin malını kimden esirgiyorsun? Eğer o kişi Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için yaşayan biri ise bayram et, törenler düzenle. Hem de öyle bir bayram et ki şükür secdelerine kapan. Hamdolsun ya Rabbi de. Senin rızanın yolunda gitmeye gayret gösteren biri de. Evet, meyitin arkasından ağlanır. Ama ölçülü, gözyaşlarını akıtabilirsin. Ama kainatın efendisi gibi. O da oğlu Hazreti İbrahim vefat ettiğinde yanaklarından damlalar sızılmıştı. Yüreğinin üzerine dökülmüştü. Ağlayabilirsin ama edep ölçüsünde. Elbette ki sen de gideceksin, ben de gideceğim, benim anam da, benim babam da, çoluğum çocuğum hepsi gidecek, herkes gidecek. Ama Yaradan'ım aldıktan sonra sen yaptığın bu isyanla kime isyan ediyorsun? Yaradan'ına isyan ediyorsun. Nasıl mı? Niye onu aldın diye? Yaradan'ın işine ne karışırsın ki sen? Sen mi verdin o canı? Hayır. Yaradan'ım emretti ve zamanında aldı. Sen sana düşmekle mükellef olan görevi yapmakla memursun. Sen dua etmekle memursun. Eğer öldüyse anan baban, onun için yapacağın tek şey arkasından Kur'an-ı Kerim okumak. Eğer sen bu görevi yapamıyorsun, ilk zamanlar saçını başını yoldun, bir sürü isyan ettin. Peki anan gitti, baban gitti, o kadar zaman çoluğun çocuğun gitti, arkasından kaç sefer Kur'an okudun, kaç sefer onun kabrine gönderdin? Düşün, en yakının, en sevdiğin vefat ettiğinde. Kaç sefer her cuma onu andın mı? Her cuma ona bir Fatiha veya her akşam her namazının arkasından onlar için Yasin okudun mu? Veya üç ihlas bir Fatiha gönderdin mi? Bir tek adet Fatiha gönderdin mi? Yapabiliyorsan bunu yap işte. Ağlarsın, üç gün ağlarsın, saçını başını yolarsın. Sadece kabirdekine eziyetten başka bir şey yapmazsın. Eğer gerçekten seviyor isen o vefat edeni, Allah için onun arkasından Kur'an oku. Bir Fatiha gönder, her namazının arkasından gönder, aklına geldikçe gönder. Üç ihlas bir Fatiha her yatarken öldüklerinin üzerine hediye ile. İşte o zaman sen de vefat edersen Allahu Teala da senin sülbünden gelecekleri onları da okutarak sana vesile olmasına sebep kılar. Sen başkasına gönderemezsen başkasından da beklemeye hakkım yok. Hey dostlar, önce yapacaksın sonra bekleyeceksin, bu işler böyle. Yine bir seferinde diyor ki kainatın efendisi, ey Müslümanlar, mezardaki kardeşlerinize yüksek sesle ağlayarak onları incitmeyiniz. Çünkü sen yüksek sesle ağlarsan onlar incinir buyuruyor. Bir rivayette de Ebu Hureyre radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun, bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Bir kimse tanıdığının mezarı başına gidip selam verince meyit onu tanır ve selamına cevap verir. Tanımadığı kimsenin kabrine gidip selam verince meyit yine selamına cevap verir buyuruyor. Çünkü onlar kendine ziyarete geleni çok iyi tanıyorlar. Hatta buyruluyor ki onlar ziyaretine gelenin ayak seslerinden kendisine geldiğini tanır. Allahu Teala inşallah o kabirde sevgilisiyle beraber, muhabbetiyle beraber olmayı nasibi müessir eylesin. Dostlarımız, kabir alemi üzerine sohbetimiz burada bitti. İnşallah kısa bir ara verelim dostlar. Bu ara içerisinde kıyamet konusuna gireceğiz. Çünkü apayrı bir konu. Konuları içerisine sokmak istemiyorum. Kıyamet konusuna girelim ve ondan sonra da kıyametle ilgili ve ahiret hayatıyla ilgili olan olaylardan biraz aksedelim dostlar. Ondan sonra da zaten Mevlam neye kadir elhamdülillah. Diyor ki öyle bir zaman gelecek kıyamet. Diyor ki Allah diyen kalmayınca kıyameti bekle. Bir gönül sultanı Allah dostuna sordular. Dediler ki efendim, o kadar çok Müslüman var, hala da her tarafta bir sürü Müslüman var gördüğümüz. Peki hiç mi Müslüman kalmayacak, Allah diyen kalmayacak kıyameti bekleyince? O gönül sultanı şöyle dedi. O Allah'ı diyen, Allahu Teala'nın öyle büyük veli kulları vardır ki onlar kalpten bir sefer Allah derler, kainat yerinden sıçrar diyor. İşte onu diyecek sultan kalmayacak. İşte o zaman kıyameti bekle diyor. Allahu Ekber. Yoksa boş boğazdan diyen çoğu. Onu kalbe indirip de kalpten söyleyen olmayınca, o Allah dostları olmayınca diyor, işte o zaman kıyameti bekle. Öldükten sonra tekrar dirilmek. Lugatte ayağa kalkmak. Dirilmek manasına gelir kıyamet. Kıyamet ahiretin başlangıcı. Ahirette dünya hayatının sonudur dostlar. İslam dininde imanın şartlarından birisi de ahirete inanmaktır. Öldükten sonra yine dirilmeye inanmak lazımdır. Kemikler, etler çürüyüp toprak ve gaz olduktan sonra hepsi yine bir araya gelecekler. Ruhlar bedenlerine girip herkes mezardan kalkacaktır. Bunun için bu zamana kıyamet günü denilmekte. Kıyamette herkes öldüğü zamanki şekli, boyu ve organları ile mezardan kalkacaktır. Herkesin kuyruk sokumu kemiği değişmeyecek. Bazı azalar ve organlar bu kemik üzerinde tekrar yaratılacaktır. Ruhlar bu yeni bedenlerini bulup taluk edeceklerdir. Evet, kıyamet günü haktır ve gerçektir. O gün elbette gelecektir. Ama kıyametin ne zaman kopacağını ancak Allahu Teala bilir. Nitekim Araf suresi 187. ayet-i kerimede mealen Rabbim şöyle buyuruyor. Ey Habibim! Sana kıyamet ne zaman kopar diye sorarlar. Onlara de ki, onu ancak Rabbim bilir. Onu kimse bilemez. Vakti gelince onu ancak Allah-u Teala meydana çıkartır. Gökte ve yerde meleklerin, insanların ve cinlerin dehşetli kıyamet günü bilmesi ve görmesi ağır oldu. O size ansızın gelir. Lokman suresi 34. ayeti kerimede de mealen şöyle denir. Muhakkak ki kıyametin ne zaman kopacağını Allah-u Teala bilir. Ve Nazihat suresi 42, 43 ve 44. ayet-i kerimelerde Yaradan'ım buyuruyor ki, sana kıyametin ne zaman kopacağını sorarlar. Senin için onu bildirmek yoktur. Onun nihai bilinmesi Rabbine aittir diye buyuruldu. Evet dostlar, kıyamet alametleri iki kısımdır. Biri küçük alametleri olup sayıları pek çoktur. Bu alametlerin birçokları ortaya çıkmış ve çıkmaya devam etmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından buradan 1400 sene evvel bildirilen kıyametin küçük alametlerinin bugün de aynen vuku bulması Peygamber Efendimizin mucizelerindendir dostlar. Bu alametler çıkmadıkça kıyamet kopmaz buyruluyor. Evet, küçük alametler neler mi? Düşünün, şimdi benim buradan aktardıklarımı aynen günümüze versiyon edin dostlar. Aynen günümüze değerlendirin. Bakalım nerelerdeyiz ve nerelere yaklaştık. Diyor ki, hadis-i şeriflerde bildirilmiş olan alametlerden bazıları şunlardır. İnsanlardan ilim kalkar, cahillik artar. Cahiller başa gelip cahillikleri ile insanlara hükmederler. İnsanlardan emanet kalkar. Yani emin kişi bulunmaz olur. Aşağı insanlar yüksek tutulur. Alimler zulüm ve fısk yani günah işler, ibadet edenlerin birçoğu din bilgilerinden habersiz olarak adetler üzerine ibadet ederler. Zararından kurtulmak için insanlara ikram olunur. Erkek karısına uyup anasına muhalefet ve isyan eder. Aşağı kimseler meclislerde, toplantılarda söz ve nutuklar söylerler. Oyun ve çalgı aletlerini bol bol kullanırlar. Sonra gelenler önce gelmiş olanları bilgisiz ve ahmak diye hitap ederler. Erkek ile kadınlar arasında harama, günaha vasıta olanlar çok olur. Filan kişi pek akıllı ve nazik kişidir diyerek övülen kimselerin kalbinde zerre kadar iman bulunmaz. Adam öldürmek ve fitne çok olur. Bidatler çıkıp sünnetler terk olunur. Deccal'in vekilleri çıkar. İnsanları doğru yoldan çıkartır. Her köşede zalim ve cebbarlar görünüp zorla insanların mallarını elinden alır. İnsanlarda birbirlerine karşı sevgi kalmaz. Doğru söyleyene kızıp başlarından kovmaya, işinden ayırmaya çalışırlar. Gençler günahlara dalıp kadınlar ise azarak başları çıkartırlar, baştan azıtırlar. Hadis-i şerifte buyruluyor ki, gençleriniz fasık olunca sizin haliniz ne olur? Ve kadınlarınız taşkınlık edip İslamiyet'in hududunu aşınca haliniz ne olur diye buyuruyor kainatın efendisi. İşte böyle günlerin geleceğini kainatın efendisi 1400 yıl önce işaretini verdi. Şu sayılanların hepsini günümüzde fazlasıyla görüyoruz değil mi dostlar? Allah bizi affetsin inşallah. İşte İslamiyet'e uygun işler ayıp sayılıp terk olunur. Düşünün, tuğyan yani taşkınlık yapılıp yeme, içme ve giyinmede israf edilir buyruluyor. İslam dininin izin vermediği şekilde hareket ederler. Kadınlar kocasına karşı gelir ve dediğini yapmaz diyor kainatın efendisi. Kadınlar kocasına karşı gelir ve dediğini yapmaz. İslam'ın ismi ve Kur'an-ı Kerim'in resmi kalır buyruluyor. Hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, yakında insanlar üzerine bir zaman gelir ki, İslam'ın ancak ismi, Kur'an-ı Kerim'in de ancak resmi kalır. Mescitleri, camileri, görünüşte mamur, lakin hidayet ve irşat yönünden haraptır diye buyurulmaktadır. Vallahi kainatın efendisi ne söylerse doğruyu söyler. Günümüzde aynen olan olaylar. Bunlar küçük alametler. Daha belki sayılamayacak birçok şeyler. Ya bir de bunun büyükleri var. Gerçek kıyametin alametleri. Allahu Ekber. Öyle bir alamet ki dostlar. Bunlar belki de şıklandırılmış. Kısa kısa inşallah geçelim oraları. Diyor ki, Ashab-ı Kiram'dan bir cemaatin kıyametten konuştuğu bir sırada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. 10 büyük alamet görülmeyinceye kadar kıyamet kopmaz ve duhan yani duman, deccal, dabbetül ard, güneşin batıdan doğması, İsa aleyhisselamın gökten inmesi, Yecüc ve Mecüc'ün çıkması, doğuda, batıda ve Arabistan'da yer batması, bunlardan sonra Yemen'de bir ateş çıkıp halkı bir araya getirmesidir diye buyuruyor. İşte bu 10 büyük alamet bir hadis-i şerifte bildirilmektedir. Diğer sahih hadislerde ise Hazreti Mehdi'nin geleceği bildirilmiştir. Bu alametlerin birisi ortaya çıkınca diğerleri de birbiri arkasına ortaya çıkacaktır. Bir hadis-i şerifte kainatın efendisi şöyle buyurdular. Kıyamet kopmadan önce Allah-u Teala benim evladımdan birisini yaratır ki ismi benim ismim gibi babasının ismi benim babamın ismi gibi olur. Ve dünyayı adaletle doldurur. Ondan önce dünya zulümle doluyken onun zamanında adalet ile dolar diye buyuruldu. İşte şimdi bu 10 alametlerden kısa kısa bahsederek geçelim. Birincisi Deccal. Deccal hakkında birçok hadis-i şerif vardır. Buyurulmuştur ki geçmiş peygamberler şaşıl, kör ve yalancı olan Deccal'in büyük fitneye musibet olduğunu haber verip ümmetlerini onun şerrinden ve zararından korkuttular buyuruluyor. Zira Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar onun gibi büyük musibet, korkunç düşman dünyaya gelmemiştir. Ahir zamanda kıyamete yakın meydana çıkıp çok memleketleri istila eder. İnsanlara ilah olduğunu söyleyerek onları aldatır. Dünyada 40 gün kalır, onu İsa Aleyhisselam öldürür diye buyurulmakta. Bu birincisi. Kısa kısa geçeceğim inşallah. Çünkü aslında her bir tanesinden belki birkaç program olur ama uzatmak istemiyorum. İkincisi, Hazreti Mehdi. Kendi ismi Muhammed, babasının ismi Abdullah'tır. Hazreti Fatıma evladından adil bir devlet reisi ve zamanın halifesi olup mutlak müçtehit derecesine yükselmiş ve veli olan mübarek bir zattır. Allah-u Teala dilediği zaman yaratıp insanlara gönderir. İslam dinine yardım için gönderilir. Bir hadis-i şerifte ismini duyduğunuz kimselerden yeryüzüne 400 kişi, 4 kişi malik olur. 4 kişi. İkisi mümin, ikisi de kafir idi. Mümin olan iki kişi Zülkarneyn ve Süleyman Aleyhisselam idi. Kafir olan ikisi de Nemrut ile Buhtun Nas idi. Beşinci olarak yeryüzüne benim evladımdan biri yani Mehdi malik olacaktır diye buyuruluyor. Üçüncüsü ise Hazreti İsa'nın gökten inmesi. Hazreti İsa malumunuz ölmedi. Diri olarak gökyüzüne çekildi. Şimdi göktedir inşallah. Kıyamete yakın gökten inip Deccal'ı öldürür. Hazreti Mehdi de onun yanında olacaktır. Hadis-i şerifte buyruluyor ki İsa Aleyhisselam yeryüzüne iner, evlenir ve bir oğlu dünyaya gelir. 45 sene yaşar, sonra vefat eder ve benim kabrime defnolunur. Ve ben Ebu Bekir ile Ömer arasında İsa Aleyhisselam ile beraber bir kabirden kalkarım diye buyuruyor kainatın efendisi. Allahu Ekber. Evet. Dördüncüsü. Ye'cuc ile Mecuc. Allahu Teala Enbiya suresi 96. ayet-i kerimede mealen buyuruyor ki Ye'cuc ile Mecuc seddi yıkıp her yüksek yerden süratle çıkarlar buyruluyor. Ye'cuc ve Mecuc denilen kimseler Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Yafes'in soyundandırlar. Yüzleri yassı, gözleri küçük, kulakları çok büyük, boyları kısadır. Her birinin 1000 çocuğu olur. Sayıları çok fazladır. Arkasında kaldıkları seddi her gün oyarlar. Gece eskisi gibi olur. Kafirdirler. Set arkasından çıkınca insanlara saldırırlar. İnsanlar şehirlere, binalara salklanırlar. Yeryüzündeki bütün hayvanları yiyip bitirirler. Nehirleri içip kuruturlar. İsa Aleyhisselam ve ashabı dua ederler. Boyunlarında yara hasıl olur. Bir gecede hepsi ölür. Hayvanlar bunları yiyerek çoğalırlar. Pis kokularından dünya yaşanmayacak bir hal alır. Ye'cuc ve Mecuc'un çok eski zamanda bir duvar arasında bırakılmış, kıyamete yakın yeryüzüne yayılacak iki kötü millet olduğu Kur'an-ı Kerim'de haber verilmiştir. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Evet, beşincisi, güneşin batıdan doğuşu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki güneş batıdan doğuncaya kadar kıyamet kopmaz. Güneş batıdan doğunca bütün insanlar yani Yahudiler, Hristiyanlar iman ederler. Fakat fayda vermez. Bir cuma gecesi her zamanki gibi güneş batar. 3 gün doğmaz. O zaman güneş adet dışı olarak batıdan doğacaktır diye buyurulmaktadır. Ya Rabbi Setar. Bir diğeri Dabbetül Ard. Kıyamete yakın çıkacak olan büyük bir hayvandır. Mekke-i Mükerreme'de Safa Tepesi'nin altından çıkar. Onda her hayvanın rengi ve benzerliği bulunur. o kadar kuvvetlidir ki kime kavuşmak isterse yetişir. Onu öldürmek isteyen başaramaz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Nem Suresi 82. ayeti kerimede mealen buyuruyor ki, kıyamet kopmadan önce onlar için yerden dabbe, yani hayvan çıkarırız buyuruyor. Ve bu hayvan da dabbetül arttır. Yedincisi duhan, yani duman. Büyük bir duman her tarafı kaplayacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den duman sorulunca kainatın efendisi buyurdular ki, semanın yani gökyüzünün duman getirdiği güne muntazır ol ki müşriklerin halini göresin mealindeki Duhan suresinin 10. ayeti kerimesini okudu. Ve sonra buyurdu ki alemlerin efendisi, doğu ile batı arasında duman dolar. 40 gün 40 gece kalır. Müminler nezle gibi küçük bir hastalığa tutulur. Kafirler sarhoşlar gibi olup burunlarından, kulaklarından ve arkalarından duman çıkar diye buyruluyor. Ya Rabbi Settar. Sekizincisi, kıyamete yakın Medine-i Münevvere harap olacaktır. Kabe-i Muazzama, Habeş renkli siyahi kimseler tarafından yakılıp hazineleri talan edilecektir. İmam-ı Buhari'nin İbn Abbas radıyallahu anh'dan bildirdiği hadis-i şerifte Kabe-i Muazzama'yı yıkacak olan Habeşiler tarif buyurulmuşlardır. Allahu Ekber. Ve bir diğeri, üç yerin batması. Hadis-i şerifte kıyametten önce biri doğuda, biri batıda ve biri de Arabistan'da olmak üzere üç yer batar diye buyruluyor. Bir diğeri, Hicaz'dan ateşin çıkması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, kıyametten önce Hicaz diyarlarında bir ateş çıkar. Basra'da bulunan develerin boyunlarını aydınlatırlar. Yani etrafa ışık saçar. Bir diğer hadis-i şerifte ateş zuhur eder. İnsanları bir araya toplar. İnsanlar saf saf olur kaçarlar. Bir deve üstünde 2, 3, 4, 5 kişi binip uzaklaşırlar. Kalanların hepsini kuşatır. Onları bir araya toplar. Onların arkalarından gider. Sabah akşam onlardan ayrılmaz buyuruldu. Bu ateş bütün alametlerin sonudur. Alametlerin hepsinin tamam olmasından sonra misk ve amber kokusu gibi ferahlatıcı serin rüzgarlar gelip bütün müminler vefat ederler. Allahu Ekber. Bakın dostlar, burayı tekrar baştan alıyorum. Alametlerin hepsinin tamam olmasından sonra misk ve amber kokusu gibi ferahlatıcı serin rüzgarlar esip bütün müminler vefat ederler. Dünyada Allah diyen kimse kalmaz. İşte benim biraz önce aksettiğim olay. Kur'an-ı Kerim'in bütün hükümleri yeryüzünden kalkıp hepsi cehalette kalır. Yeryüzünde yalnız kafirler kalıp hayvanlar gibi türlü fesat, zulüm ve azgınlıklar yaparlar. Bütün cihan küfür ve sapıklık ve fesat ile dolar. İşte bu halde sura üflenip onların başına ansızın kıyamet kopar. Hadis-i şerifte verildiği gibi kıyamet insanların kötüleri ve kafirler üzerine kopar buyuruldu. Cennete ve cehenneme gideceklerin adedi tamam olunca kıyamet kopar diye buyurulmuştur. İşte bu sırada surun üflenmesi. Sur büyük bir boynuz şeklinde olup Vakti gelince Allah-u Teala İsrafil adındaki meleğe emreder. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki İsrafil aleyhisselam suru ağzında lokma gibi tutup kulağını açıp Allah-u Teala'dan üflemek için izin bekler durur. Ben nasıl rahat olurum diye buyurulmuştur. Sura birinci defa üfürüldüğünde çıkan sesin heybetinden 7 kat göklerde olan melekler ve 7 kat yerde olan mahlukların hepsi kıyamet koptu sanarak yüzleri üzerine düşüp can verirler. Allah-u Teala Zümer suresi 68. ayet-i kerimede mealen buyuruyor ki sura üflenip arkasından göklerde ve yerlerde olanlar düşerler, ölürler. Ancak Allah-u Teala'nın diledikleri müstesna. Neml suresi 87. ayet-i kerimede de yine mealen şöyle buyruluyor. Ey Habibim! O günü hatırla ki onda sura üflenir. Göklerde ve yerde olanlar çok büyük korkuda olurlar. Ancak Allah-u Teala'nın bu korkudan korudukları müstesnadır. Böyle buyuruldu. Yalnız mukarrabın meleklerinden 8 tanesi kalır. Bunlardan 4'ü Cebrail, Mikail, Rıdvan ve Azrail. Diğer 4'ü Hamele-i Arş melekleridir ki birisi İsrafil'dir. Allah-u Teala'nın emriyle Azrail aleyhisselam diğer 7 meleğin de ruhlarını kabzedip alır. Sonra Allah-u Teala onun da ruhunu alır. Her canlı ölümün tadını tadıp fani olur. Allah-u Teala'dan başka her şey yok idi ve yine de hepsi yok olacaktır. Kıyamet kopacağı zaman yıldızlar yerlerinden ayrılıp dağılacaklar. Gökler parçalanacak. Yeryüzü ve dağlar da parça parça dağılıp hepsi yok olacaktır. Böyle olacakları Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilmektedir. El-Hakka suresinin 13 ve 16. ayet-i kerimelerinde mealen şöyle buyruluyor. Sura bir kere üfürünce yeryüzü ve dağlar yerlerinden kaldırılıp silkelenecektir. O gün kıyamet kopacak, gök yarılacak ve dağılacaktır. Tekvir suresi 1 ve 3. ayet-i kerimelerinde de mealen şöyle buyruluyor. Güneşin karardığı, yıldızların yerlerinden ayrılıp döküldükleri ve dağların dağılıp saçıldıkları zamana ve İnfitar suresi 1 ve 2. ayet-i kerimede mealen gökün yaratıldığı ve yıldızların dağılıp yok oldukları zaman ve Kasas suresinin son ayetinde mealen her şey yok olacaktır, yalnız o kalacaktır diye buyurulmuştur. Allahu Ekber. Allahu Teala sur üfürüldükten sonra kıyametin kopmasını murat buyurduğu vakit dağlar uçar, bulutlar gibi yürümeye başlar ve toz haline gelir. Denizlerin bazısı bazısının üzerine taşar. Güneşin nuru giderek simsiyah olur. Alemler birbirine girip yıldızlar dizili inciden kopup dağıldıkları gibi gökten gül yağı gibi erir ve değirmenin döndüğü gibi şiddetli bir şekilde hareket eder. Bazı kere toparlanır, bazı kere de dümdüz olur. Allah-u Teala göklerin parça parça olmalarını emreder. 7 kat yerde ve 7 kat gökte ve kürsüde diri olarak hiç kimse kalmaz. Her canlı vefat etmiş olur. Ve eğer ruhani ise ruhu gitmiş olur. Yerde taş taş üstünde kalmaz. Göklerde hiçbir canlı kalmaz. Birinci nef'ada yani surun birinci üfürülmesinde olan ölüm ikinci ölümdür. Çünkü bu ölüm batini hisleri de gider ve yok eder. Birinci ölüm ise sadece konuşma, işitme, tatma gibi zahiri hisleri giderir. Birinci ölümde bazı cesetler hareket eder. Yani peygamberlerin kabirlerinde namaz kıldığını gören hadis-i şerifler gibi, bildirilen hadis-i şerifler gibi bu delillerdir. Ama ikinci ölümden sonra, yani birinci su üfürülüp kıyamet koptuktan sonra ise namaz kılıp oruç tutamadıkları gibi ibadet de edemezler. Ruh basittir. Eğer cesette olursa hissetmeye ve harekete sebep olur. Bu iki nefta arasındaki ölüm zamanını alimlerin birçoğuna göre 40 senedir diye bildiriliyor. Doğruyu Rabbil Alemin bilir. Allah-u Teala ilahlık makamında tecelli buyurup şöyle der: ey alçak dünya! Senin içinde Rab'lık davası edenler ve ahmakları Rab tanıdıklarını acizler nerededirler? Ve senin güzellik ve letafetinle aldanarak ahireti unutturduğun kimseler nerededirler diye buyrulur. Bundan sonra kahır yok edici kuvveti ve hikmetiyle iftihar eder. Sonra Mü'min suresi 16. ayet-i kerimede mealen buyurulduğu gibi mülk kimindir der. Hiç kimse cevap veremez. Kahhar olan Allah-u Teala kendi kendine mealen der ki vahid ve kahhar olan Cenab-ı Allah'ındır buyurur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki Allah-u Teala ben azimüşan Melik-i Deyyan'ım. Yani kıyamet gününün tek sahibi ve sahibiyim, tek hakimiyim buyuruluyor. Ve yine devamla buyrulur ki benim verdiğim rızkı yiyip de bana ortak koşanlar ve benden gayri putlara ibadet edenler nerededirler? Şol kimselerdir ki benim verdiğim rızık ile kuvvetlenip de asi olurlar. Cebbar ve zalimler nerededirler? Kibirlenen ve övünenler nerededirler? Şimdi mülk kimindir diye buyurur. Buna cevap verecek hiç kimse bulunmaz. Hak Sübhanehu ve Teala'nın murad ettiği bir zaman kadar sessizlik olur. O zaman arş-ı aladan makam-ı hadiyete kadar inen, düşünen ve görünen bir nefs yoktur. Zira Cenab-ı Hak huri ve gılmanların ruhlarını da cennetlerinde kabz buyurmuştur. Allahu Ekber. Bundan sonra Cenab-ı Hak cehennem çukurlarından olan sakardan bir kapı açar. Oradan ateş fışkırır. İşte bu ateş ateşin içine atılan yün parçalarını yaktığı gibi 14 denizi kurutur. Yeryüzüne kapkara eder ve gökleri sarı zeytinyağı yahut erimiş bakır gibi bir hale getirir. Ya Rabbi Settar. Sonra ateşin şiddeti göklere yakın olduğu vakit Allah-u Teala öyle bir dehşet ile men eder ki ateş hiç eser kalmayacak şekilde tamamen söner. Bundan sonra Allah-u Teala Hazretleri aşağılanın hazinelerinden birini açar. Onda hayat denizi vardır. Bu deniz yeryüzünde şiddet ile yağmur yağdırır. Yağmur yeryüzünü kaplayıp 40 arşın kadar yukarıya yükselinceye kadar devam eder. O zaman toprak olmuş olan insanlar ve hayvanlar ot gibi biterler. Zira Buhari ve Müslim'de bildirilen hadis-i şerifte buyruluyor ki insan kuyruk sokumu kemiğinden yaratılmıştır. Sonra yine ondan iade olunacaktır. Bir diğer hadis-i şerifte kişinin her yeri mahvolup çürür. Lakin kuyruk sokumu kemiği çürümez. İnsan ondan çıkmıştır. Yine ondan iade olunur diye buyuruldu. Dostlar, kuyruk sokumu kemiği omurganın son kemiği olup içinde iliği bulunmayan nohut büyüklüğünde bir kemiktir. İşte Yaradan'ım şifreyi orada saklıyor. İnsanın tekrar kıyamette o nohut kadar mikroçip tabiri caizse o kemikten tekrar halk olacaktır inşallah. Canlılar ve bütün azalar mezarlarından yeşil ot gibi biter. Hep o kemikten ortaya çıkarlar. Bazısı bazısına girmiş, ağ örgüsü gibi dolanmış olur ki başının birinin başı diğerinin omuzunda, öbürünün eli diğerinin sırtında olur. İnsanların çokluğundan böyle karma karışıklık olur. Hak Teala Kaf suresi 4. ayeti kerimede mealen buyuruyor ki: hakikaten biz biliriz ki arz onlardan birini noksan etmez. Zira bizim indimizde mahfuz kitap vardır. Yani biz yarattıklarımızın hepsini biliriz diye buyurulmaktadır. Ya Rabbi, o günün şiddetinden sana sığınırım ya Rabbi. Evet dostlar, konumuza inşallah bir dahaki programda zannedersem devam edeceğiz. Çünkü reklamlarımız var. Ondan sonra da bir iki program daha bu ahiret hayatına inşallah devam edeceğiz. Ama bu aksettiğim konuyu bitirirken hep böyle sıkıntı ve korkular var biliyorum, affınıza sığınıyorum ama bazı gerçekleri bilmek zorundayız. Sadece şunu bildirmek istiyorum. Hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki şu dört şeyden hesaba çekilmeden kulun ayakları kıyamette kaymaz. Birincisi, ömrünü nerede harcadın? İkincisi, vücudunu nerede yıprattın? Üçüncüsü, ilmi ile nasıl amel ettin? Ve dördüncüsü, malını nerede kazandın ve nerede harcadın? İşte bu soruları şimdiden kendimizi muhafaza edelim ve onun hesabını şimdiden biz kendimize çekmeye çalışalım. Ama Allah'tan ümidimizi kesmiyoruz. Zira Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki her peygamberin mutlaka kabul olan bir duası vardır. Hepsi bu haklarını bu dünyada kullandılar. Ama ben dua hakkımı kıyamet günü ümmetime şefaat etmek için kullanacağım buyuruyor. Hamdolsun ya Rabbi. Allahu Ekber. Evet dostlar, unutmayın ki hadis-i şerifte buyruluyor ya, ben büyük günah işleyenlere de şefaat edeceğim diye. Elhamdülillah biz böyle bir ümmetin, peygamberin ümmetiyiz. Allahu Teala ondan bizi dünya ahiret ayarmasın.